Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 15 Mart 2023 günlerden çarşamba, dünyadan haberlerle karşınızdayız. Hafta içi her gün olduğu gibi gündem yüklü, hem Ukrayna cephesinde gelişmeler var, hem dün akşam saatlerinde, aslında sabah saatlerinde olmuş ama yansıması akşam saatlerinde oldu. Amerika'nın Karadeniz'deki casusluk faaliyetlerinde, gözleme faaliyetlerinde kullandığı bir insansız hava aracı. Bu araç Kırım'ın hemen dibinde düşmüş gözüküyor. İki taraftan farklı açıklamalar var. Amerikalılar iki Rus Su-27 savaş uçağının çarpıştığını, MQ-9 insansız hava aracıyla ve düşmesine yol açtığını söylüyor. Rusya ise bu insansız hava aracının bir şekilde sınırı, Rusya'nın özel askeri operasyon nedeniyle daha önce bildirimleri de olmuştu, bu sınırı açtı ve sert bir manevra yaparken denize çakıldığını söylüyor. Bu konuda açıklamalar var, aktaracağım size. Ama tabii bunun üzerinden Amerika'da Rusya'ya savaş açalım çağrıları da geliyor. Bunun pek ciddiye alınmayacağı anlaşılıyor. Enkazla ilgili durum meçhul gözüküyor. Amerikan gemisi yok çünkü bölgede. Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan da bu konuda takip ettiklerine dair açıklamalar var. Aktaracağım size. Rusya'dan uyarı da geldi Amerika'ya. Sınırlarımız yakınında düşmanca uçuşlar yapmayın diye. Bize karşı savaşta kullanılıyor bütün bunlar diye Büyükelçiliğe, Amerikan dışişlerine çağrıldı Rusya Büyükelçisi. Şimdi bunun dışında tabii hakikaten hem Rusya hem Çin bakımından açıklamalar var. Rusya'dan gelen açıklamalar var. Hepsini aktaracağım sizlere. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir karar tasarısı çıkarmaya çalışıyor Rusya Federasyonu. Kuzey Akım 2 boru hatlarına terör saldırısı, Almanya'nın sivil altyapısı, bununla ilgili. Ancak pek de araştırmaya gönüllü gözükmüyor Avrupa kanadı. Yazışmalar açıklandı. Dün de aktarmıştım size. Avrupa'dan notlar var. Ukrayna'nın Bahmut Artemovsk bölgesinde yeni bir karşı saldırıya geçeceği ama işte mühimmat eksikliği, yine Rammstein temas grubu, aslında öyle anılıyor artık. Rammstein'de toplanmıyor ama bunlar toplanacak. Avrupa savunma sanayi Ukrayna'ya destek olmaya çalışıyor. Ekonomi cephesinde önemli gelişmeler var. Tabii asıl Amerika'da batan bankalarla ilgili bir teyakkuz hali, ki öngörüler, kehanetler. Bütün bu notları aktarmaya çalışacağım. Tahıl anlaşması ile ilgili gelişmeler var. Diplomasi hızlandı. Suriye Devlet Başkanı Esad Moskova'da. Zamanı bellidir diyordum. Dün akşam kendisi ulaşmış. Bunları aktaracağım. Önemli. Türkiye-Rusya diplomasisinin Suriye ayağı da hızlanacak gibi gözüküyor. İbrahim Kalın da Amerika'da Amerikalı yetkililerle görüştü. Ama bugün konu olarak bu bilgileri, gelişmeleri aktaracağım size. Dikkatimizi Orta Doğu'ya çevireceğiz. Türkiye-Rusya normalleşmesi olacak mı, olmayacak mı? Hep beraber sorular soruyoruz ama Çin ve Suudi Arabistan ilişkileri, İran ve Suudi Arabistan ilişkileri Çin diplomasisi sayesinde düzeliyor. Acayip gelişmeler var o cephede gerçekten. Sadece Suudi Arabistan'la değil, diğer ülkelerle, gerçi İran'ın hiç ilişkisi yok değildi zaten ama Suudi Arabistan'la geleneksel bir düşmanlık hali ortada. Bunun kırılması nereye kadar gidebilecek? Bugün konuğum araştırmacı yazar Alptekin Dursunoğlu olacak. İran'ı yakından takip ediyor, bölgeyi de yakından takip ediyor kendisi. Hem İran'da nasıl karşılandığı, hem tarihsel önemi aslında böyle bir anlaşmanın. İki ülke arasında diplomatik ilişki kurma anlaşması ama onun ötesine taşan anlamları da var. Değerlendirmelerini alacağız bu konuda. Evet, elimden geldiğince gündemi aktaracağım size. Başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesinde ya da cep telefonu uygulamasında kulaklığı tıklamanız bizi dinlemeniz için yeterli. Telegram hesabının linkini de paylaşacağım. Oradan da kaçırırsanız sonradan mutlaka akşam saatlerine kadar gündemi, dünya gündemini anlamak, gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız kayıt olarak da dinleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım Eksen'e.
Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Evet, önce Ukrayna sahasından geleneksel oldu artık. Son gelişmeleri aktaracağım size. Bahmut Artemovsk bölgesi Ukrayna ordusunun yığıldığı bir alan. Yeni de değil, özel askeri operasyon da değil bunun kaynağı. Donbas çatışması 2014'te Kiev'deki anayasal darbeyle başlamıştı. Donetsk bölgesi ve Lugansk bölgesine yapılan bütün askeri operasyonların merkezleri hep Kramatorsk, Slavyansk ve Bahmut Artemovsk gibi bölgelerde. O yüzden çok büyük bir yığınak olduğunu belirtelim. Kimileri 2-3 bin olduğunu söylüyor ama bu doğru değil. Zaten kıyma makinesi gibi adlandırılıyor. Sayılar tek 3 koldan kuşatılmış, hatta kalan son yolda Konstantinovka yolu da atış menzilinde Rusya ve mütevik güçlerin deniliyor. Ama tek yol hala açık ve rakam Ukrayna askeri sayısını 50 binle de ifade ediyorlar. Yedeklerde habire gönderilip duruluyor. Bu işin sonunu hep beraber göreceğiz tabii ki. Dün bir Su-24 uçağının düşürüldüğünü Ukraynalı kaynaklar bölgede iddia ettiler. Rusya Savunma Bakanlığı düşürülen bir başka askeri nakliye aracı Mi-8'den bahsetti ama tam olarak bilemiyoruz. Cihatçı Julian var Suriye çatışmasında. Siyasal İslamcıları desteklemesiyle dünya kamuoyuna mal olan Bild muhabiri, o da Artyomovsk Bahmut cephesi için kritik savunma hatları kısa süre önce bölgeye de gitmişti, düştü. Son umut bu Wagner grubu müzisyenler, bir fabrika, tesisler var orada, orayı ele geçirmişti. Son umut o hattı, Ruslar artık sokak sokak ilerleyebilir diye de tweet atmış kendisi. O bile bu tabii Orta Doğu'da siyasal İslamcıları, Ukrayna'da da Banderistleri destekliyor. Cihatçı Julian lakaplı Bild muhabiri. Evet, şimdi ama tabii Prigozhin müzisyenlerin başındaki Wagner'in sahibi, o da Ukrayna ordusunun saldırı planı olduğunu söylüyor. Yeni takviye güçlerle saldırıya geçeceklerini söylüyor. Zelenski ve komutanlarının da bir araya geldiği aktarıldı ve bir açıklama yapıldı. Komuta kademesi Bahmut, sembolik diyorlar ama nedense pek sembolikmiş gibi davranmıyorlar. Batı'dan yardımlar gelene kadar orayı tutmak ve hatta karşı saldırıya geçmekten bahseden açıklama oldu. Bugün aynı zamanda, ya bugün tabii Amerika saatiyle değişebilir, Rammstein formatlı toplantıda yapılacak gibi gözüküyor. Dün akşam saatlerinde tabii gündeme asıl Karadeniz'den bir gerilim düştü. Amerikalılar malum, Amerika kıyılarından, bütün dünya onlara ait zaten, her yerde, her yer onların. insansız hava aracı MQ-9 Karadeniz üzerinde. Ben önce böyle uluslararası sular diyor Amerikalılar çünkü, ama radar haritasında Kırım'ın dibi 50 kilometre açığı gözüküyor. En azından düştüğü yer itibariyle. İHA'nın, Amerikan İHA'sının Rusya uçağı tarafından düşürüldüğünü iddia etti Amerikan yönetimi. Yukom'dan önce açıklama geldi. Avrupa Kuvvetler Komutanlığı'ndan açıklama geldi. İki Su-27 jeti bu işi yaptı. Dün sabah itibariyle oluyor denildi. İstihbarat Gözlem Keşif İHA'sı, tabii ne için böyle bir gözlem yapıyor derseniz, Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşan Banderist yönetime bilgi aktarmak için elbette. Pervanesine çarptı gemiler, uçaklardan biri dediler ve böyle birdenbire gerilim. Rusya Büyükelçisi Anatoly Antonov Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Profesyonelce olmayan bir, hani iki ülke karşı karşıya gelecek tarzında. John Kirby dün gece saatlerinde açıklama yaptı. Burada tacizlere alış, Rus uçaklarının tacizlerine alışmışlar. Halbuki Yani haritaya bakınca Amerika Rusya'nın sınırları da her yerde ama Rusya Amerika'nın sınırlarında pek bir yerde değil. Ama malum Amerika bütün dünyanın, gerçi biz Amerikan siyasetçileri seçmiyoruz, Amerikan politikalarında hiçbir söz hakkımız yok ama onların var tabii. Evet, şimdi tehlikeli profesyonellik dışı pervasızca diye ifadeler, emsalsiz bir olay falan gibi şeyler söyledi ama temasa da geçmemişler Rusya Savunma Bakanlığı'yla. Caydırıcılık mesajı vermek istiyorsa başarılı olamayacak. Biz dilediğimiz yerde uçarız, kimse bize engel olamaz diyor Amerikalılar. Böyle söylüyorlar. Karadeniz bir millete ait değildir tabii. Karadeniz Amerika'ya ait olması gerekiyor diğer her yer gibi. Neyse efendim, şimdi tabii ama tabii enkaz Karadeniz'de. Karadeniz'de Amerikan gemisi yok. Kim toplayacak o enkazı? Ben dün Rusya'nın enkaz için harekete geçtiğine dair Telegram kanallarında haberler gördüm. Bir de video yayınlanacak, gizlilik kalktıktan sonra deniliyor ama nasıl olacak, ne zaman olacak bilmiyorum. Lindsey Graham, cumhuriyetçi senatör, Rus jetlerini vuralım hemen diye açıklamalar yapmış durumda. Ama Alman basını örneğin Der Spiegel'e baktığınızda Batı nasıl tepki verecek yani böyle bir duruma? Büyük olasılıkla yani işte kazayla oldu filan diyecekler. Tabii Rusya da diyor ki böyle bir şey olmadı, Amerika yalan söylüyor demeye getiriyor aslında. Bu MQ-9 insansız hava aracı uçak, Rus uçağıyla filan çarpışmadı. Rus jetleri tespit etti. Bu uçak özellikle de Kırım Yarımadası yakınlarında transponder'ı kapalı bir biçimde uçtu ve bizim daha önce bildirimde bulunduğumuz yere girdi. Sonra keskin bir manevra yaptı, yaparken çakıldı denize diyor. Kendi kendine fazla keskin manevra yaptığını söylüyor Rusya Savunma Bakanlığı. Tabii enkaz arama çalışmaları da dediğim gibi Telegram kanallarında buna dair, bunun başladığına dair bilgiler var. Putin bilgilendirildi, Biden bilgilendirildi filan. Böyle bir girişim, böyle bir durum. Rusya'nın Büyükelçisi Anatoli Antonov da Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda bölüm başkanı Karen Donfried'la görüştü. Sonra çıkışları açıklama yaptı. Rusya'nın Amerika'yla çatışma arayışında olmadığını, bu bir provokasyon öyle gözüküyor. Bir silah kullanmadıklarını, bir şey yapmadıklarını söyledi. Yabancı bir askeri uçağın New York ya da San Francisco yakınlarında görülmesi halinde Amerika'nın vereceği tepki ne olurdu diye kendisi sormuş. Tabii işin geyiğini de yapıyorlar hakikaten. Dün Telegram kanallarında gördüm ben. Bu da Kuzey Akım 2'nin Amerika tarafından patlatılması, Seymour Hersh'ın haberine sessiz kalınması ve epey bir zaman sonra, bir ay kadar sonra birdenbire bir beş erkek, bir kadın ve bir yat gittiler. Ukraynalılar bunlar, yaptılar anlatısına atfen. Efendim belki de Su-27'yi kaçırdılar. Bir grup radikal Rus yanlısı Ukraynalı, onlar düşürdü Amerikan İHA'sını. Belarus şirketi finanse etti filan gibi geyikler yapmışlar. Bu Ukrayna'nın Kuzey Akım 2'yi, Ukrayna'da değil Ukrayna yanlıları diyelim, hani kimse suçlanamasın diye, hikayesiyle ilgili. Velhasıl bir tabii gerilim durumu var. Hulusi Akar'ın açıklamaları oldu bugün mecliste. Türkiye'nin durumu yakından takip ettiğini, çeşitli temasları olduğunu söyledi. Belki Türkiye'ye enkazla ilgili bir görev olur mu? Onu da bilemiyorum. Şu Kırım'ın dibi yani. Nerede, nasıl çıkartılacak, kim çıkartacak o enkazı göreceğiz. Ama Rusya elbette Anatoli Antonov'un ağzından tabii Amerika'nın medya spekülasyonları ve Rusya sınırları yakınlarındaki uçuşlarını durduracağını varsayıyoruz. Düşmanca görüyoruz bu eylemi. Bu kadar yakın uçuş yapılması kabul edilemez. Ne için kullanıldığını da biz biliyoruz zaten bunların, demiş. İstihbarat topluyorlar elbette. Böyle bir uyarı gelmiş durumda. Bu arada tabii Pentagon işi öyle bir yere vardırdı ki, şimdi bakıyorsunuz Amerika her yerde, her yerde Amerikan üssü var ama Amerika işte uzayda Rusya ve Çin bizi alt etmeye çalışıyor diye haberler Amerikalı yetkililere dayanarak yansıyor. Uzay Kuvvetleri Komutanı General Chance Saltzman, Kongre Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi'nin internet sitesinde bir açıklama yayınlamış. Bu açıklamaya göre Moskova ve Çin uzayda iletişim ve navigasyon sistemlerini geliştiriyorlarmış ve Amerikalıları yok etmek için silahlar tasarlıyorlarmış. Alarma geçelim tarzında bir yazılı açıklama yapmış. Yere inersek yerde Moldova'nın Sovyetler Birliği'nden bu yana çözümsüz. Oradaki tek komünist bölge Transnistria. Burada hafta sonunda bir suikast girişimi AGİT teşkilatına yönelik bu önlenmişti. Bunun hedefinin AGİT olduğunu ilk defa ben görüyorum. Bir suikast önlendiği açıklanmıştı. Şimdi tabii Rusya'dan yapılan açıklamalarda en son Dmitri Peskov açık bir biçimde Ukrayna krizi bu koşullar altında hiçbir müzakere masasına da tavize de yanaşılmıyor. 8 sene iç savaş, Donbas'a saldırılar, Amerika'nın üsler kurması, Britanya'nın üsler kurması Rusya'ya atlama tahtası saldırı için. Dolayısıyla askeri yöntemle çözülür diye en son bunu defalarca da söylemişlerdi aslında, vurgulamıştı. Dün Putin bu arada bir havacılık fabrikası açılışında tekrar Rusya'ya hitaben izahatlar yapıyor. Donbass'ta 8 yıl boyunca kendilerinin barışçı çözüm için çalıştıklarını dile getirmiş. Sovyetlerden kalma bir mesele olduğunu anlatmış bunun. Nasyonalizm Ukrayna'da kullanıldı demiş. Rusya'yı çökertmeye çalıştıklarını, Batı'nın jeopolitikle ilgilendiğini, Rusya'nın ise insanlar için ve Rus devletini ayakta tutmak için bu mücadeleyi verdiğini dile getirmiş. Bir de kuzey akımlarla ilgili de Rusya bir televizyonla konuşmuş. Yani bu bir takım Ukrayna yanlısı zengin bir takım adamların finansmanıyla yok Polonya'dan yat kiralayan dalgıçlar gidiyorlar, 70 metre dalıyorlar filan. Devlet düzeyinde terör eylemi olduğu açık demiş. Kendisi herkes zaten aşağı yukarı bunun bir saçmalık olduğu bu anlatının görüşünde. Avrupa'nın artık zaten Almanya'nın bağımsızlık, egemenlik falan bunları kaybettikleri böyle bir günümüzün lider nesli bu. Yani şey dansçı kadın Finlandiya başbakanı gibi öyle söyleyelim. Politik apolitik ama çeşitli konularda enteresan tavırlar alabilen tipler. İdeolojik, siyasi çerçeveleri falan çok fazla yok zaten. Neyi neden söylediklerini çok biliyorlar mı o da belli değil. Efendim Seymour Hersh 8 Şubat'ta yayınlanan kapsamlı haberi nasıl planladı Biden yönetimi, nasıl icra edildi NATO tatbikatı sırasında öyle basit patlayıcılarla patlatılabilecek boru hattı nasıl yerleştirildi, nasıl sonra 26 Eylül'de uzun uzun anlatmıştı. Hersh de Amerikalı Sivil Toplum Örgütü Committee for Republic'in bir etkinliğine katılmış ve enteresan cümleler kurmuş. Zaten tabii bu 5 adam bir kadın dalgıç bir yat anlatısını kendisi de eğlenceli bulmuş anladığım kadarıyla. Çılgın bir hikaye demiş. Ama asıl uyarıları Amerikalılara tabii kendisi de bir Amerikalı ve Amerikalılara uyarı yapıyor. Diyor ki Seymour Hersh eğer Kiev'in yenilgi ihtimali ortaya çıkarsa Amerika doğrudan çatışmalara müdahale seçeneğini tercih edebilir diye. Gördük daha önce Vietnam'da falan yaptıklarını biliyoruz. Amerika'nın davranış kalıpları yeni değil bunların hiçbirisi. Rusya Birleşmiş Milletler'e Kuzey Akım yazışmalarını Almanya, Danimarka, İsveç'le sundu. Belgelerde nasıl reddedildiği Rusya'nın yazıyor. Çok enteresan bir biçimde aslında. Ortak soruşturma talebini de reddediyorlar. Sorulara da yanıt vermiyorlar. Patlayıcı parçaları, işte toplandı mı toplanmadı mı, hasar vesaire. Yani birisi niye bu kadar gizlemeye, örtmeye çalışır ki? Yani çok basit soru aslında. Komedi bir durum. Efendim bu arada AB'deki yüksek istikrarsız enerji fiyatlarından Avrupalılar Rusya'yı sorumlu tutmuş. Yani kendi uyguladıkları politikaların sonuçları tabii ama böyle enteresan bir durum var. Gürcistan'da halkın STK'lar, medya gruplarının nereden fonlandığını öğrenmesini içeren şeffaflık yasası AB desteğinde protestolarla geri çekilmişti. Şimdi Avrupalılar, Avrupa Birliği, STK grupları, danışmanlıklar, akademik kurumları vesaire yabancı etkiye karşı AB dışında fonlamaları durdurmak için harekete geçmişler efendim. Böyle enteresan. Tabii Joseph Borrell'ın bahçesini koruyorlar ama jungle başka bir şey elbette. Evet. Avrupa Parlamentosu'nda bu arada bir takım kahraman solcular NATO'nun doğuya genişletilmesini kınayan bir karar tasarısı sunmuşlar. Avrupa Parlamentosu'nda bu karar tasarısını idrak edebilecek fazla milletvekili olduğunu doğrusu çok zannetmiyorum ama kahramanca bir eylem olduğu açık. Nükleer silahlara kadar uzanabilecek tehlikelere dikkat çekiyor Avrupa Parlamentosu'nun bir avuç solcusu öyle diyebiliriz. Partilerinin sol, sosyal demokrat olmasına bakmayın. Hiçbir önemi yok artık bütün bunların onu belirtelim. Evet, bu arada Avrupa Birliği'nin barış fonundan 2.2 milyar euro Ukrayna'ya silah. Yani düşün, barış fonundan silah tedariki için kesenin ağzı açılıyor. Avrupalılar bu şekilde şey yapıyorlar. Ama tabii top mermisi sıkıntısı falan var. Rheinmetall Almanya'nın, Almanya sanayisizleşiyor enteresan bir biçimde. En son 1300'lerden kalma Saksonya metalürji şirketi iflas başvurusunda bulunmuş durumda ama savunma sanayi çalışıyor efendim. Rheinmetall top mermisi üretimini iki katına çıkarmalıyız diyerek savunma sanayine gazı vermiş durumda. Evet, her krizi atlatmış bu 1380'lerden kalma şirket. Tötonlar, Töton şövalyeleri, reform, 1. 2. Dünya Savaşları, küresel ekonomik kriz ama Olaf Scholz'u atlatamıyorlar. Evet, Ukrayna bir NATO ülkesinde acaba kim olabilir? Polonya geliyor tabii akla. Tank mermileri kalmamış durumda. O üretime başlıyor. Polonyalılar da MiG-29 savaş uçakları yakında Ukrayna'ya verilecek diye fısıldıyorlar. Hatta Slovakya, parlamentoya da sormayız biz canım, ne olacak, kendimiz kararı alırız diyen hükümet Slovakya'da MiG-29 gönderebilirmiş Ukrayna'ya. Kaç tane gönderecekler, ne olacak, göreceğiz beraber. Evet, Avrupa Birliği ve ABD Rus petrol ürünlerine yönelik tavan fiyat uygulamasını gözden geçirecekmiş bu aydan itibaren. Hazine Bakanı diyor ki açık deniz petrolünün %75'i petrol tavan fiyatı dışında satılıyor. Nasıl oluyor acaba bütün bunlar? Bu arada Hindistan artık tavan fiyata ve yaptırım kararlarına uyacak diye iddialar ortaya atılmıştı Bloomberg tarafından. Ama Hindistan yetkilileri yalanlamışlar. Tavan fiyat söylentilerini yok demişler. Biz öyle G7 ya da AB'nin aldığı kısıtlamalara bağlı iş yapamayız demişler. Göreceğiz bunu. Suudi Enerji Bakanı bu arada Suudi petrolü için tavan fiyat belirleyen hiçbir ülkeye petrol satmayacaklarını, ne oluyor yani, niye piyasaya böyle müdahale ediyorsunuz şeklinde açıklama yapmış. ABD Enerji Bakanı da diyor ki sakın Rusya'dan nükleer reaktör falan almayın, yani olmaz böyle şeyler diyor. Uluslararası müdahale bile gerektirebilir. Zaporojye nükleer santralini Ukrayna habire vurup duruyor. Rusya nasıl olur da Rusya vuruyor gibi, o söylüyor tabii ki. Enteresan bir gelişme bu da. Evet, Sırbistan'ı bu arada ağır baskı altına aldılar. Ekonomi Bakanı Rade Bastaya, yani mecbur kalacağız, kendi iradeleriyle karar alamıyorlar, ülkeler bağımsız biliyorsunuz. Yani biz bu yaptırımlar hani uygulamamız lazım, başka çaremiz yok demişlerdi. Demişti kendisi. Zaharova demiş ki yani sona ermez bu baskılar ha. Bir kere elinizi verirseniz bacağınızı kaptırırsınız demeye getirmiş Zaharova. Fakat tabii Amerika'da bunu bu hafta Cuma günü konuşmak arzusundayım. Bu Silicon Valley Bank, SVB iflas etti biliyorsunuz. Bu yüzden başka bir banka daha var. Küresel banka ve finans şirketleri $465 milyar kaybetmiş Bloomberg'e göre. Tabii ne olacak ne bitecek, hakikaten bütün banka hisseleri özellikle teknoloji yatırımlarında etkili olan bunlar düşmüş vaziyette. Mevduat sahiplerini koruyacağız diyor Biden yönetimi ama bu tavrı da sorguluyorlar. Amerikalı yatırımcı Kiyosaki ki Lehman Brothers'ın iflasını 2008 senesine atfen tahmin etmiş bir isim, o demiş ki Credit Suisse, Zürih merkezli banka, batacak, iflas edecek diyor. Çok enteresan. Tahvil piyasasında sorun olduğunu söylüyorlar. Bir yine Amerikalı finans şirketi Citadel'in kurucusu Ken Griffin acayip laflar etmiş. Amerikan kapitalizmi gözlerimizin önünde yıkılıyor demiş. Evet, böyle kapitalizm tabii ki. Yani böyle kurtarma olmaz. Bankaları kurtaramazsınız. Kurtardılar ya 2008'de vergi mükelleflerine de bir güzel ödettiler aslında. Biraz diyor ki düşük faiz oranlarının uzun yıllar devam edeceğini bekleyenler ama böyle olmayınca batan bankalar diyorlar, öyle söyleyeyim size. Bu iş nereye varacak bilmiyorum ama dolarsızlaşma, bir şekilde dolardan çıkma, ki Rusya'ya yaptırımların da bu süreci hızlandırdığı değerlendirmeleri var. Efendim, tahıl anlaşması bu sefer 60 gün uzatıldı biliyorsunuz. Rusya iyi niyet jesti yaptık, anlaşmanın BM Rusya arasındaki tarafı da uygulanmalı vurgusu yapıyor. Yaklaşık %3'ü muhtaç ülkelere gitmiş ama Avrupalı zenginler çoğunu almışlar, zengin ülkeler efendim. Evet, Türkiye ile transit ürünlerin geçişiyle ilgili sıkıntılar çıktığı haberleri vardı. Gümrükte sistem arızası, depolar dolu deniliyor. Efendim, bu teknik sorun çözülebilecek mi? Lavrov'la Çavuşoğlu'nun görüşmeleri oldu bugün. Bu arada Rusya'nın mal ihracatı artmış. 591.5 milyar dolara ulaşmış 2022'de. Enteresan. Evet, şimdi Beşar Esad bugün Moskova'da meçhul asker anıtına çelenk bıraktı. Putin'le görüşmeleri, baş başa görüşmelerde şu saatlerde, saat 3 gibi başlayacaktı. Henüz bir açıklama yok. Yarın bakacağız ona. Ama Türkiye-Suriye ilişkileri ele alınacak mutlaka diye Kremlin'den açıklama gelmiş vaziyette. Bu Astana formatı İran'ı da dahil ederek teknik düzeyde önce Dışişleri Bakan Yardımcıları görüşmeler bekleniyor. 16'sında yapılacağı söyleniyor. Çok büyük bir şey çıkmayabilir ama bir başka adım olduğu anlaşılıyor. Yeni formatla ilgili olarak. Bu arada İbrahim Kalın da Amerika'da, Washington'da Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Victoria Nuland'la bir araya geldi. İki taraf açıklama yaptı karşılıklı. Depremler nedeniyle Türkiye'ye yardımlar vesaire. Ama asıl önemli olan İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri. Yani NATO'nun genişlemesi de Türkiye'nin vetosunu çektirmek, öyle gözüküyor. İlişkilerin stratejik boyutları mutlaka görüşüldü. Bu açıklamada yapıldı. Beyaz Saray açıklamasında da aynı şekilde Türkiye halkına destek, depremler, Karadeniz tahıl girişimi, Ukrayna meselesi, Kafkasya, Ermenistan, Azerbaycan'a el atma hikayeleri ve tabii Türkiye'nin NATO üyelikleri genişlemesi için İsveç, Finlandiya'nın vetosunu çekmeleri meselesi, öyle gözüküyor. Görüşmelerin perde arkasına tabii ki bakmak gerekiyor ama Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto Türkiye'yi ziyaret edecek 16-17, yarın ve öbür gün çalışma ziyareti yapacak. Buradan ne çıkacağını hep beraber göreceğiz. Evet, şimdi bugünkü konumuza geçelim. Çin diplomasisinin dünya sahnesine tabii ki daha önce de vardı ama ilk defa bu kadar Orta Doğu'da bu kadar önemli iki rakip arasında çıktı geçtiğimiz cuma. Pekin'de açıklandı bir ortak bildiri. İran ve Suudi Arabistan arasında Şii dünyayı bir şekilde temsil eden ve Sünni dünyayı yine bir şekilde herkes için olmasa bile temsil eden iki bölge gücü. 2016'dan bu yana ilişkileri, diplomatik ilişkileri yoktu, kesilmişti ve Çin iki ülkeyi bu ilişkileri tesis etmek üzere anlaştırdı, uzlaştırdı. Enteresan bir gelişme olarak karşılanıyor bu. Çünkü Yemen'e, Suudi Arabistan'a, Suriye'ye etkileri olacak. Telefon hattımızın diğer ucunda araştırmacı yazar Alptekin Dursunoğlu var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bu hafta çok işleyemedim bu konuyu. Kuzey Akım 2 hatları, İsrail'deki gerginlik falan derken böyle hakikaten çok da önemli bir gelişme olarak görüyorum ben en azından. İlk defa Orta Doğu'da böyle Çin diplomasisinin öne çıktığı böyle bir süreç yaşandı. Amerikalılar başka şeylerle meşgulken aniden bir şey de sızmamıştı aslında. Enteresan bir biçimde açıklama geldi. Tam da Xi Jinping'in 3. dönemine başladığı bir dönemde geldi. Şimdi İran ve Suudi Arabistan ilişkilerini çok kez konuştuk aslında sizinle geçtiğimiz yıllar içerisinde. Öncelikle şunu sorayım, neden bu anlaşma önemli? Hiç ilişki kurmamış iki ülke değil ama hep de sorun yaşamış ülkeler bunlar. Çin diplomasisinin buluşturduğu iki ülkenin çetrefilli tarihine baktığımız zaman bu anlaşma nasıl gözüküyor? Bunu sorarak başlayayım.
Evet, bu anlaşma gerçekten çok çok önemli. Yani hatta yani şunu söyleyebilirim, biraz sonra işte iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihine de kısaca değindiğimizde izleyicilerimizin kendisi de karar verecekler buna, kendileri de karar verecek. Yani bu anlaşmayla bölgede adeta Arap Baharı sonrasında oluşan denkleme benzer bir şekilde, tabii ki ondan çok daha farklı, onun zıttı olan yepyeni bir denklem kurulacak. Yani bu kadar da iddialı söylüyorum. Ancak bu tabii şimdi biraz sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihine değinirken özellikle vurgulayacağımız bir konuya bağlı, bir şarta bağlı. O da şu, şimdi bir kere yani şunu bilmemiz gerekiyor. İran-Suudi Arabistan ilişkilerinin iyi veya kötü olmasında her zaman belirleyici olan küresel şartlar oluyor. Burada da düğmeye basanlar da Suudiler oluyor. Suudiler belirleyici oluyor. Yani İran burada küresel şartların ve Suudilerin etkisinin bir anlamda nesnesi durumunda. Burada da genel prensip şu. Suudiler Amerika'nın bölgesel çatışmalara taraf olup o bölgesel çatışmaları desteklediğini hissettiğinde, bunu çok bariz bir şekilde gördüğünde İran'a karşı adeta savaş açıyor. Hmm. Amerikan varlığı zayıfladığında ise İran'la barışıyor. Şimdi bu ilişki, yani tarihsel süreç içerisinde bunun nasıl şekillendiğine kısaca değineyim. Ondan sonra işte bu Çin'in muhteşem adımını birlikte yorumlayalım. Şimdi birincisi şeyden başlayalım, yani devrim öncesinde. Şimdi İran'la Suudi Arabistan devrim öncesinde her iki tarafta bilindiği gibi Amerikan kampındaydı ve sorun yoktu. Asıl Kızılca kıyamet nerede koptu? İran'da 1979'da devrim oldu. Hemen ardından da 1980'de Irak Savaşı başladı. Suudiler İran'daki yeni rejimi devirmek için Saddam Hüseyin'e olağanüstü bir destek verdi. Tüm Arap ülkelerini de İran'a karşı seferber etti. Mesela Kral Fahd'ın, o dönemdeki Suudi Kralı Fahd'ın Saddam'a "para bizden, ordu sizden, bizi şu İran belasından kurtar" sözü çok meşhurdur. O dönemde Suudilerin teşvikiyle İran karşıtı kampa katılmayan tek Arap ülkesi vardı. O da kimdi? İşte hala devam eden, hala stratejik gücü devam eden Suriye'ydi.
Suriye, evet.
Evet. Yani bu direniş ekseni de zaten o şekilde kuruldu. Yani merhum rahmetli Hafız Esed'in ileri görüşlü siyaseti sayesinde. Şimdi 1980'li yıllar Suudi Arabistan-İran ilişkilerinin en kötü yıllarıydı. Bu o kadar kötüleşti, o kadar fena hale geldi ki 1987'de Suudi polisi hac yapmakta olan 400'den fazla İranlıyı öldürdü. Yani o İranlılar işte kahrolsun Amerika diye slogan atıyordu hac sırasında. Burada işte siyaset olmaz dediler ve saldırdılar. 400'den fazla İranlı öldü. Şimdi bu kanlı olaya rağmen kısa sonra Suudilerle İran ilişkilerinde olağanüstü bir iyileşme oldu. Şimdi 400'den fazla İranlı öldürülüyor ama yani bundan 1-2 sene sonra düzeliyor. Neden? İşte birinci söylediğim prensiple ilgili bu. Çünkü 1989'da ateşkes yapıldı. Yani İran-Irak Savaşı sona erdi. Onun hemen ardından da Saddam Hüseyin Kuveyt'i işgal etti. Ondan sonra, yani bu ateşkesten sonra yapılan ilk, Senegal'de yapılan ilk İslam Konferansı örgütü toplantısında Haşim Refsanjani, İran'ın Cumhurbaşkanı olarak, o dönemin veliaht olan, henüz Kral Fahd ölmemişti, veliaht olan Abdullah'la ikili bir görüşme yapıyorlar. Orada işte yani siz yanlış yaptınız, Saddam'ı desteklediniz, işte şu oldu bu oldu ama biz her şeye rağmen işte yeni bir sayfa açmak istiyoruz diyorlar ve Abdullah da bunu olumlu karşılıyor. Şimdi burada o prensibe yeniden dikkatinizi çekmek isterim. Yani Amerika bölgesel çatışmalara taraf olduğu zaman Suudiler savaş açıyor. O bölgesel çatışmaların tarafı artık kalmadığı zaman, bölgesel çatışma kalmadığı zaman Suudiler İran'la barış yapıyor. Şimdi Saddam Hüseyin'in hem Kuveyt çatışmasına hem de şeyine taraf oldu ama burada İran, yani İran'ın Amerika ile İran'la Suudi Arabistan ilişkileri açısından Amerika'nın bu yeni dönemdeki taraf rolü zayıflayınca Suudiler de yeniden İran'la ilişki kurdular. Şimdi 2000'li yılların başına kadar bu 10 yıl böyle devam etti. 80'li yılların sonu, 90'lar boyunca devam etti. 2000'li yılların başında, yani bu olumlu ilişkiler 2000'li yılların başına kadar devam etti. 2000'li yılların başında Amerika'nın yeniden bölgeye yoğunlaşmasına sebep olan iki olay, aynı zamanda Suudilerle İran arasındaki ilişkileri yeniden bir anlamda fabrika ayarlarına döndürdü. Bunlardan birincisi 2001'deki 11 Eylül saldırısıydı.
Evet.
İkincisi de 2003'teki Amerika'nın Irak'ı işgaliydi.
Evet.
Şimdi Amerika'nın Irak işgalinde hani sorun yoktu. Yani Amerika'yı hatta teşvik eden de Suudilerdi ama yani 2005'te özellikle Amerika'nın istemediği bir Irak modeli, Irak'ta hükümet modeli, devlet modeli çıkınca, yani İran'ın müttefikleri Irak'ı yönetmeye başlayınca Suudiler bu sefer Amerika'yı işgalcilikle suçladılar ve Amerika'yı, Irak'ı İran'a teslim etmekle suçladılar. Dolayısıyla da Buradan itibaren sıcak çatışma noktasına gitmedi ama Suudi Arabistan İran'a karşı bir soğuk savaş başlattı. Bakın evet. Bu soğuk savaşın çok bariz bir şekilde şeyini yansımasını 2006'daki Lübnan Savaşı'nda gördük. Evet. 2006 Lübnan Savaşı'nda da şeyin biraz önceki Kral Fahd'ın Saddam'a söylediği sözü hatırlayalım. Bu kez Suudi Arabistan İstihbarat Şefi Bender Bin Sultan İsrail Başbakanı Ehud Olmert'e dedi. Para bizden, ordu sizden, şu Hizbullah belasını Lübnan'dan kaldırın.
Evet.
Şimdi geldik 2011'deki Suriye krizine ve nihayet 2015'teki Yemen Savaşı'na. Burada artık yani Suudi Arabistan-İran ilişkilerindeki tabuta artık son çivi çakıldı.
Evet.
Çünkü işte tüm dünya Suriye'ye karşı, Yemen'e karşı Suudilerin yanında yer alıyordu. İşte Amerika bu savaşın, iki savaşın da açıkça tarafıydı. Suudiler de bundan aldığı cesaretle resmen sıcak savaşa dönüştürdü. Ve Bin Selman bakın ne dedi? Savaşı İran topraklarına yayacağız.
Evet.
Diye açıkça tehdit etti. Şimdi bütün bu anlattığım, bu kısaca özetlemeye çalıştığım tarihsel süreci ve bu prensibi şu an için değerlendirelim. Yani Çin'in arabuluculuğuyla gerçekleşen evet. bu şey için değerlendirelim. Şimdi bir, Çin gibi yani böyle bölgesel meselelere uzak olmayan, müdahil olmayan bir devlet ilk defa Orta Doğu'da iki önemli devleti buluşturuyor. Ve bundan ne Amerika'nın haberi oluyor.
Evet, çok ilginç hakikaten. Mutlaka sızardı çünkü. Yani hatırlayın.
Sızdırmadılar. Yani evet. Herkes o gün bir uyandı. Flash. Bütün medya, küresel medya bundan bahsediyor. Gerçekten olağanüstü bir gelişme. Şimdi burada Çin'in rolü tabii ki çok önemli. Yani Çin'in rolünü, Çin'in bu şekildeki rolünü biraz şeyle de ilişkilendirmek sanıyorum doğru olur. Onu daha iyi bilirsiniz. Komünist Partisi Kongresi'nde bu Tayvan meselesinde şeye itiraz eden Amerikan müdahalesine, yani o askeri tatbikatla birlikte Amerika'nın Nancy Pelosi'nin Tayvan'a ziyaretine doğrudan müdahale yapmasına itiraz eden Komünist Parti yetkilileri o kongrede tamamen tasfiye edilmiş diye bir haber duymuştum ben. Bu gelişmeyle yani o tasfiye edilenlerle birlikte Xi'nin Cumhurbaşkanı, Çin Cumhurbaşkanı Xi'nin bu adımını birlikte değerlendirmek lazım. Şimdi şuna da dikkat çekmek lazım. Bir, Amerika bölgede savaş istiyor. Çünkü bölgede yani Amerikan siyasetine de yön veren kartellerin en önemli şeyi, parasal kaynağı, silah. Bir de tabii sizin de dikkat çektiğiniz Ukrayna Savaşı var. Ukrayna Savaşı'ndan dolayı da. Amerika bölgesel konulardan uzaklaşmış durumda. İki, Yemen Savaşı Suudilerin artık belini büküyor. Yani İran'ın özellikle bu insansız hava araçları hem Suudilere hem emirliklere yönelik çok ciddi bir tehdit. Nitekim bunu da gördük. Aramco tesislerini çok rahatlıkla vurabildiler. Amerika'nın milyon dolarlık Patriot vizeleri önleyemedi. Dolayısıyla yani Suudiler açısından bir de şu var tabii, Suudilerin bu Eylül'de başlayan Suudi destekli İran International kanalının da çok köpürttüğü bu işte kadın hareketi bilmem vesaire, işte bu kadın hayat özgürlük vesaire devrimi adı altında ki olaylardan öyle Suudiler beklediği şeyi bulamadılar. Yani Suudiler bulamadı, İsrailler de bulamadı. İşin tuhaf tarafı şu an İsrailler çok daha büyük belayla uğraşıyorlar. Yani İran'da, Tahran'da Eylül ayında sokağa dökülenler işte 300-500 kişiyi aşmayan gruplar da şu an İsrail'de yüz binlerce insan yürüyor ve iç savaş tehdidinden bahsediliyor. İç savaşa yönelmesinden bahsediliyor. Şimdi bütün bu bölgesel denklemler içerisinde son derece gizli tutularak Çin'in doğrudan müdahalesiyle arabuluculuğuyla iki ülke oturdu, anlaşma yaptı. Bunun işte şeyin başında söylediğim yeni bir milat olarak yeni bir bölgesel denklem oluşturması beklenir. Peki burada beni ihtiyata sevk eden nedir? Şudur. Şimdi acaba geleneksel olarak cumhuriyetçilerle her zaman iyi olan şeylerin, Suudilerin bu cumhuriyetçi demokratlara yani Biden'a yönelik bir şeyi midir, nazı cilvesi midir? Yani işte sen beni tıpkı Trump gibi veya daha başka diğer cumhuriyetçi liderler gibi böyle desteklemedin, özellikle de Yemen Savaşı'nda bana hiç şey vermedin, bir de karşı çıktın. Yani
pek de çıkmadılar. Desteğe devam etti Biden yönetim. Pek değiştirmedi Yemen politikasını da karşınızda aslında.
En azından söylem düzeyinde.
İşe yaramadı.
Evet.
Yani işe yaramadı.
Böyle bir şey midir? Yani o şeylerin, demokratların bu liberal afra tafralarına karşı bir şey midir? Böyle bir siyasi manevra mıdır? Yoksa gerçekten o demin söylediğim prensip çerçevesinde yani Amerika'nın bölgesel rolünün zayıfladığını hissediyor. Yeni bir döneme kendisini ayarlamak için de işte o deminki tarihsel süreçle bağlantılı olarak düşündüğümüzde ben İran'la yeniden bir oturayım, yeniden normalleştireyim mi diyor. Eğer böyle diyorsa bunun gerçekten sonuçlarını hem Suriye'de hem...
Evet, onu soranlar da oluyor hocam. Yani başarılı olursa Yemen çatışması gerçekten Yemen çok feci bir çatışma. Ve ikincisi Suriye zaten bir kısmen Rusya'nın da katkılarıyla da bir hale ola diyelim. Tırnak içerisinde çok büyük temel değişiklik yok aslında ama en azından niyet bakımından. Etkileri ne olur? Hemen onu sorayım. Yemen'de
en somut Yemen'de yani kaç gün önceydi, birkaç gün önce Birleşik Arap Emirlikleri de doğrudan sana hükümetiyle diyaloğa geçti mesela. Diyalog kurmaya hazırlanıyor. Şimdi yani Yemen'de üçlü taraf var. Bir, sana hükümeti var. İki, Suudilerin desteklediği taraflar var. Üç, Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği bu ayrılışı Yemen Geçiş Konseyi var. Gerçi Yemen Geçiş Konseyi ile Suudilerinki şu an Yemen Cumhurbaşkanlığı Konseyi adı altında birlikteler ama yani görünüş olarak birlikteler ama bunlar hiç de öyle birlikte davranmıyorlar. Suudilerin bu anlaşması Birleşik Arap Emirlikleri'ni de bu anlamda harekete geçirdiğine göre yani Yemen'de önce bir ateşkes sonra da Yemenlilerle Yemenliler arasında yani Ensarullah'ın yıllardır istediği şey buydu zaten. Yani biz sorunumuzu siz müdahale etmeyin. Biz sorunumuzu Yemenlilerle Yemenliler arasında çözelim idi. Şimdi eğer bu noktada bir süreç başlarsa işte bu doğrudan bu Çin'in marifetiyle olmuş olacak. Yani Çin'in bu barıştırdığı şeylerle söylediği ilişkileriyle olacak. İki, Cumhurbaşkanı Lübnan'da Cumhurbaşkanı seçilirse hele de Süleyman Franci'ye seçilirse yani Hizbullah'ın adayı olan tıpkı Michel Aoun'un seçilmesi gibi Süleyman Franci'ye seçilirse İşte bu da gene onun meyvesi olmuş olacak. Yani bu süreci gerçekten yakından izlemek gerekiyor.
Suriye biraz daha talih kalıyor burada. Rusya'nın daha çok belki öne çıktığı diyebiliriz herhalde bu bakımdan. Yani
o şu açıdan yani şöyle olabilir. Birleşik Arap Emirlikleri mesela şeyi açmıştı. Elçiliğini açtı ve hatta mesela bu depremde de en çok yardım eden taraflardan biriydi Birleşik Arap Emirlikleri. Yani Suudi Arabistan şey edebilir. Suudi Arabistan da Suriye'de şey açabilir. Elçiliğini açabilir. Burada asıl kara gün ırkçı rejimin kara günü başlıyor. Çünkü bütün bu Arap dünyasını, Sünni dünyayı İran'a karşı seferber ediyordu ve kendisine bir normalleşme, Abraham anlaşmaları ile bir normalleşme süreci yaratmıştı. Bunların hepsi çökmüş oluyor, çöpe gidiyor. O yüzden çok öfkeliler, çok kızgınlar. Yair Lapid'inden tutun da işte beni kalsın bilmem hepsi.
Ama illa çöpe gidecek diye bir şey yok. Herkesle normalleşme de gidilebilir yani İran'la da. Bu da işe yarar bir şey olabilir aslında. Olmaz mı?
Mümkün. Yani demin söylediğimiz şeye bağlı bu. Şimdi eğer yani bu Suudilerin şeye karşı demokratlara karşı bir şey ise böyle bir nazı ise
hocam o biraz pek öyle olacağını ben yani en azından bu damar çok sağlam bir damar değil. Neden? Nedenini şöyle söyleyeyim size parantez açarak. Belki evet Suudi Arabistan Cumhuriyetçilerle daha iyi anlaşıyor. İşte Trump'tı, DeSantis'ti, kim seçilecek 2024'de daha çok var bu anlamda bilmiyoruz. Ama Cumhuriyetçiler de Çin takıntısı içerisinde. Dolayısıyla Suudi Arabistan da Çin'le kurduğu derin ilişkiler düşünülürse eğer aynı şekilde İran'ın... Çin'le ilişkileri de geri dönüp Amerikalı cumhuriyetçilere tümden yaslanma ya tekrar götürebilecek mi? Hele Biden'ın vereceği potansiyel zararlar falan düşünürse. Ben tabii dünya için başka şeyler öngörüyorum ama hiç bahsetmeyeyim kötü şeyler. Ama yani o damar da çok kolay bir damar değil. Yani Suudi Arabistan'da ha tamam Cumhuriyetçiler tekrar Amerika'da seçildiler. Ben Çin'i bırakayım onlara yaslanırım diyebilecek aşamanın çok ötesine geçirmiş olacak o zamana kadar. O
ama işte acaba öyle mi? Çünkü yani Amerikan-Suudi ilişkileri öyle Çin'le yeni kurulan ilişkiler
tabii ki, tabii ki. Şüphesiz. Evet. Yine de şerhi düşmek lazım. Haklısınız.
Evet.
Yani son gelen mesajlar da çok enteresan hakikaten. Bir yandan Suudi Arabistan değil sadece. Gerçi diğer ülkelerle ilişkileri de vardı ama Suudi Arabistan Maliye Bakanı El Cadan örneğin anlaşmanın hemen ardından çok hızlı bir biçimde İran'a yatırım yapmaktan bahsetti. Bahreyn'le ilişkileri canlandırılma konusu İran'ın görüşülüyor. Bu anlaşılıyor. Bahreyn'de gerçekten böyle şak diye çok hızlı süreç varmış gibi bir resim ortada. İlginç gelişmeler nereye gidecek beraber göreceğiz. Bakalım daha çok
yani İranlar şu an verip sır vermiyor anlaşmanın içeriğine dair ama çok mutlular, çok memnunlar.
O zaman belli güvenlik ayarlamaları filan gizli bir takım şeyler olduğu söyleniyor. Onlar da doğru olabilir diyorsunuz yani son olarak.
Kesinlikle, evet. O kısımlar hayli mehremane. Yani çok gizli.
çok gizli. Evet. Peki göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için.
Ediyorum.
Sağ olun. Evet, Alptekin Dursunoğlu ile konuştuk ama gerçekten ilginç gelişmeler oluyor. Demin aktardığım gibi çok hızlı bir ortak bildiri yayınlandı. Çin'e büyük şükranlar iletildi vesaire ve bir anda böyle sanki zembereğinden boşalmış gibi mesajlar akıyor. Yakında Dışişleri Bakanları bir araya gelecek. Doğrudan uçuşlar, hızlı Suudi yatırımları. Zaten Çin İran'a yatırım yapıyor. İran bu arada hem Rusya hem Çin açısından giderek daha önemli bir ülke haline geliyor. Yani Amerika'nın yaptırımlarla köşeye sıkıştırdığı, yapılmış nükleer anlaşmayı çöpe attığı İran'ın önüne set çekme şeyi ihtimali çok daha hakikaten azalıyor. Ayrıca enteresan bir başka gelişme bugün Kuveyt'le İran'ın deniz sınırı belirlenmesi için müzakere yapacağı haberi olması. Birleşik Arap Emirlikleri'ni Ali Şamhani ziyaret ediyor. İran, Çin ve Rusya'nın Umman Denizi'nde de bugün başlayan 19 Mart'a kadar sürecek olan Hint Okyanusu'nda açılan yerde Umman Körfezi'nde tatbikat, deniz güvenliği tatbikatı gerçekleştirmesi bunlar önemli. İran'da bu arada 22 bin protestocuya da af haberi geldi. Yargı erki tarafından açıklanmıştı. 5 Şubat'ta imzalanan bir kararname vardı zaten. Bu Amerikan tipi sosyal devrim dediğimiz. Gerçi her koşulda işe yaramış gözüküyor. Tahran sokaklarında kadınlar illa başlarını örtme, eskisi gibi örtme zorunluluğundan da kurtulmuş oluyorlar. Ama bu tarz İsyan halleri tabii ki yabancı parmağını da potansiyelinde arttırıyor. Bu çok şey kalmış gözükmüyor. Biraz dizginlenmiş gözüküyor. Bu koşullarda aslında hakikaten Alptekin Dursunoğlu'nun atıf yaptığı İsrail'e baktığımızda biraz daha karanlık bir resim var. Öyle ki İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog dün yansımıştı bu. Ülkedeki durumun çok tehlikeli, siyasi ekonomik güvenlikle ilgili sonuçları olabileceği uyarısında bulunduğu İsrail Today gazetesinin aktardığına göre Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemeleri, aşırı sağcı olarak nitelendirilen politikaları, kitlesel protestolar, sivil itaatsizlik. Netanyahu'nun bu arada İsrail meclisi yolsuzluk davaları devam ederken Netanyahu hakkında bu davalar da var. Fiziksel veya psikolojik yetersizlik halleri dışında görevden alınmasını engelleyen bir yasayı geçirmeye çalışıyor İsrail'de. Özür dilerim. Ayrıca İsrail'de 1000'e yakın yazar ve akademisyen de Almanya ve Britanya'yı ziyarete hazırlanıyormuş Benjamin Netanyahu. Onu kabul etmemeleri için uyaran bir çağrıda bulunmuş vaziyette. Orta Doğu'nun tek demokrasisi olarak anılıyordu İsrail. Yüksek Mahkeme'nin yasamanın kararlarına müdahale etmesi, buna son veren bir yasa çıkartılması ortalığı haddinden fazla karıştırmış gibi gözüküyor. Bugünden itibaren Lübnan'da bankalar
süresiz greve başlıyor. Bankalar Birliği nakit paralarını çekemiyordu insanlar. Bankaları basanlar olmuştu. Bütün bu krizler tabii hep Lübnan'dan çıktı. Lübnan'ın maliyesi yaratılmış bir ülke olarak mezhep hatlarına göre tabii çok zor da. Amerikan Sezar yaptırımları, Suriye ile Lübnan'ın bağını kesme çabaları da işleri daha da beter kıldı. Amerika'nın şartları uyarınca da bir şey düzelmiyor. Enerjisiz, zavallı bir İran haline geldi. Şimdi bankalarda böyle bir girişimde bulunmuşlar. Bankalar grevi çıkıyor başlarına. Evet, böyle bir resim var. Hepsine bakmaya devam edeceğiz. Hatta Çin, İran, Suudi uzlaşmasını küresel bağlamda yarın da konuşmaya devam edeceğiz. Doktor Barış Adıbelli konuğum olacak yarın da. Eksen'den bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Ceyda Karan'la Eksen sona erdi.